Ayrım 16. Yetişin Gençler. Selçuk Şirin. Sayfa 165. Gençlerin karşılaştığı psikolojik sorunlar. Ergenlik dönemi fiziksel, zihinsel ve sosyal duygusal alanlardaki hızlı değişim nedeniyle gençleri strese sokan bir dönem. Pek çok genç bu stresle ya kendi başlarına ya da başkalarının desteğiyle rahatlıkla başa çıkıyor. Ancak bazı gençler için bu stres bir takım psikolojik sorunlara yol açabiliyor. Bu sorunları biraz daha sistematik bir şekilde anlamak için Achenbach 2009 tarafından geliştirilen modeli kullanacağım. Psikolojik sorunları ölçmek için geliştirilen ve yaygın bir şekilde dünyanın pek çok yerinde uygulanan bu modele göre gençlerde artan stres ya da içselleştirilerek ya da dışa vurularak bir takım psikolojik bozukluklara yol açıyor. İçselleştirilmiş sorunları biz gündelik dilde içe atmak olarak tarif ediyoruz ki bu durumda yaşanan problemleri 3 başlık altında topluyoruz. Depresyon, kaygı bozukluğu ve psikosomatik sorunlar. Bazı gençler ise stresi dışa yansıtarak yaşar ki bu sorunları kabaca şu 3 grupta toplamak mümkün. Antisosyal davranışlar, saldırganlık, kriminal davranışlar. Depresyon. Depresyon yani klinik seviyede bunalım gençlerde sık görülen psikolojik sorunların başında geliyor. İnsan hayatı boyunca depresyonun en yüksek oranda yaşandığı dönem ergenlik yılları. Depresyon belirtilerini yorgunluk, karamsarlık, yemeden içmeden kesilme, uyku düzensizliği ve ileri boyutlarda intihar dahil kendine zarar verme ya da zarar vermeyi kurgulama olarak sıralayabiliriz. Pek çok genç bu belirtilerden bir kısmını yaşar. Ancak klinik manada depresyon teşhisi almak için bu belirtilerin çoğunu en az 2 hafta ve gündelik hayatı etkileyecek şekilde yaşamış olma şartı var. Dolayısıyla umutsuzluğa kapılan, uyku veya iştah sorunu yaşayan her genç için depresyona girdi diyemeyiz. Ancak DSM sistemi Türkçe adıyla mental bozuklukların tanısal ve sayımsal el kitabı tarafından belirlenen bu tanı kriterlerinin en kritik noktası söz konusu bozukluğun insan hayatının normal bir şekilde devam etmesine engel olacak bir boyutta yaşanması. Yani okulda, evde ya da hayatın başka alanlarında kişinin normal gündelik fonksiyonlarını yerine getirememesinden söz ediyoruz. Yataktan kalkıp derse gidememek, iştah kapandığı için enerjiden yoksun olmak ya da en önemlisi aklından hayatına son vermeyi veya bu yönde planlar yapmayı geçirmek klinik depresyon tanısı için aranan koşullardan. Türkiye'de yapılan araştırmalarda depresyon yaşayan gençlerin oranını tespit etmek maalesef zor. Bazı çalışmalara göre bu oran %5 iken bazılarına göre de %17 gibi yüksek bir oran. Bir fikir vermesi açısından Amerika bağlamında ergenlerde en sıkı şekilde araştırılan konu olan depresyonun kızlarda %20, erkeklerde ise %7 seviyesinde olduğunu biliyoruz. Dünya Sağlık Örgütü verilerine baktığımızda da depresyonun ergenler için en başta gelen rahatsızlıklardan biri olduğunu görüyoruz. Kessler ve diğerleri 2007. Ergenlerde ölüme yol açan nedenler arasında intihar 3. sırada yer alıyor. Özetle her ne kadar oranlar değişse de oldukça fazla sayıda genci etkileyen ve kimi zaman ölümcül sonuçlara yol açan bir psikolojik rahatsızlıktan söz ediyoruz. Peki nedir depresyonu bu kadar yaygın yapan faktörler? Ergenlik döneminde gençlerin bu kadar yüksek oranda depresyon yaşamasının pek çok nedeni var. Maureen Caney ile yaptığımız boylamsal araştırma sonuçlarının da gösterdiği gibi aileye olan güvene dayalı bağın zedelenmesi, öz saygı eksikliği gibi kişinin hem ailesinden hem kendisinden kaynaklı pek çok neden olabiliyor. Kenny ve Shirin 2006. Ergenlerin benliklerini aradıkları, duygusal bağımsızlıklarını yaşadıkları bu dönemde kendilerini eksik hissetmeleri, kendileriyle ilgili umutsuzluğa kapılmaları doğal gelişim süreçlerinin bir parçası. Benzer bir şekilde sosyal ilişkilerin, akran baskısının arttığı, gelecek kaygısının, okul ve kariyer arayışının başladığı bir dönemde gençlerin artan stresi içine atması ve bunun sonucu olarak bunalıma girmesi şaşılmayacak bir sonuç. Gençlerde depresyon aynı zamanda ayrımcılık ve travma gibi çevreden kaynaklı stresin de doğal bir sonucu olarak ortaya çıkıyor. Ayrımcılığa maruz kalan, kimliklerinden ya da kökenlerinden dolayı travma yaşayan gençlerin ilk tepkilerinden biri içe atmak, yani başta depresyon olmak üzere çeşitli semptomlar göstermektir. Son 20 yılda Amerika, Şirin ve Finne 2008, Şirin ve diğerleri 2013, Türkiye, Şirin ve diğerleri 2018 ve Norveç'te Kales ve diğerleri 2016, yaptığım saha çalışmaları tam da bu sözüne ettiğim realiteyi literatüre sokma çabasından ibaret. Gençlere kimliklerinden dolayı baskı kurmanın bedeli artan depresyon ve diğer sağlık problemleri oluyor. Yetişkinlerin ayrımcı tutum ve politikalarının bedelini gençler psikolojik problemler olarak yaşıyor. Özetlersek, sebebi ne olursa olsun eğer gençlerin evde ya da ev dışında akranlarının zevk aldığı pek çok şeyden zevk almadığını, umutsuzluk içinde yemeden uykudan kesildiğini görürseniz bu belirtileri ciddiye alın. Çünkü pek çok psikolojik sorun gibi depresyon da kontrol altına alınabilir. Belirtilerin derinliğine göre kimi zaman evde güvene dayalı diyalog, kimi zaman meditasyon, kimi zaman da uzman bir psikologdan, rehber öğretmen ya da danışmandan profesyonel yardım almak gerekebilir. Son yıllarda ergenler için etkili ilaçların varlığını da bu noktada hatırlatmakta fayda var. Kendine zarar verme ya da intihar eğilimi taşıyan gençlerin ise acil bir şekilde yardım almaları sağlanmalı. İleri derecede depresyonla başa çıkmakta zorlanan bir gencin, tıpkı başka acil durumlarda olduğu gibi hızla hastaneye ulaştırılması ve gerekli yardıma kavuşturulması gerekiyor. Kaygı bozukluğu. Gençlerde yaygın olarak görülen bir diğer psikolojik sorun, DSM'de genel kaygı bozukluğu olarak ifade edilen aşırı kaygılanma. Depresyonun tersine erkeklerde daha sık görülen bu yaygın psikolojik rahatsızlığın belirtilerini gerçekte bir tehdit olmadığı halde korku duyma, vesveseye kapılma ve bunun sonucu olarak gündelik hayatımızdaki düzeni bozacak kadar mekanlardan, insanlardan ya da objelerden kaçınma olarak özetleyebiliriz. Kaygı bozukluğu yaşayan gençlerde kas ağrısı, kramp, karın ve baş ağrısı ya da aşırı terleme, ürkme de gözlenmektedir. Bütün bu sayılan belirtiler genel olarak yaşanabileceği gibi daha evvel okul korkusu bağlamında ifade ettiğimiz üzere bu sorun ortama bağlı bir kaygı ya da fobi olarak da tezahür edebilir. Kaygı bozukluğunun sebepleri tıpkı depresyon gibi genetik ya da çevresel olabiliyor. Aşırı kaygılı çocukların genelde anne ya da babasından birinin de aşırı vesveseli olması bu sorunun genetik boyutunu ortaya koyuyor. Ancak kaygı bozukluğunun bu çağın en yaygın psikolojik sorunlarından biri olması çevresel faktörlerden kaynaklanıyor. Ergenlik döneminde yaşanan hızlı değişim, İlkokuldan ortaokula ya da ortaokuldan liseye geçişte yaşanan aşırı stres, sınavlar ya da sosyal kabul gibi sıkıntılardan dolayı bu dönemde kaygı seviyesi yükselmektedir. Öte yandan modern yaşamın sunduğu seçeneklerin artması ve geleceğin giderek daha az tahmin edilir olması nedeniyle de kaygı seviyesi artmış durumda. O nedenle yapılan pek çok çalışma özellikle gençlerin eskisinden daha yoğun bir şekilde kaygı bozukluğu yaşadığını gösteriyor. Yıllar itibariyle yapılan pek çok karşılaştırmalı tabloda görüyoruz ki gençlerde kaygı bozukluğu yaşayanların oranı sürekli bir artış eğiliminde. Pandemi benzeri travmalar, ekonomik krizler ve küresel ısınma gibi tüm dünyayı tehdit eden felaketler nedeniyle önümüzdeki dönemde gençlerin her zamankinden daha kaygılı olacağını öngörebiliriz. Kaygı ile kaygı bozukluğunu net bir şekilde ayırmak da önemli. Hayatta karşımıza çıkan zorluklar karşısında olsun, gelecekte bizi bekleyen sorunlar karşısında olsun, kaygı duymak aslında hayatımızı sağlıklı bir şekilde sürdürmemiz için gerekli bir durum. Bir örnek vermem gerekirse herhangi bir testte başarılı olmak için o testi dert etmemiz, yani düşük seviyede de olsa bir kaygı duymamız gerekiyor. Düşük seviyedeki bu kaygı başarı için ön şart, zira kişi ancak dert ettiği bir amaç için oturup çaba harcar. Öte yandan kaygı durumu eğer başa çıkılabilir bir seviyeyi aşarsa, kişi bırakın sınavda başarılı olmayı, bildiğini bile yapamaz. Sınav kaygısı dediğimiz durum aşırı kaygı değil, gereğinden fazla kaygı sonucu ortaya çıkıyor. Bir başka ifadeyle duyulan kaygının hayatımızda yapa geldiğimiz gündelik işlerden ve sorumluluklardan bizi alıkoyacak boyuta ulaşması ve bu durumun belli bir sıklık ve yoğunlukta yaşanması kaygı bozukluğu demek. Genel gündelik hayatın idamesi için duyulan telaş ile o telaşın kişiyi yapması gereken işlerden alıkoyacak boyutta bir engele dönüşmesinden söz ediyorum. Kaygı bozukluğuyla başa çıkan gençlere yardımcı olmanın ilk adımı diğer sorunlarla aynı. Onlarla güvene dayalı bir ilişki kurmak, onların korku ve kaygılarını ciddiye alarak dinlemek, yargılamadan anlamak. Bu dönemdeki korkuların pek çok farklı kaynağı olabilir. Ergenlik gelişimi süreçleri hakkında bilgi sahibi olmayan gençler doğal gelişim sürecini büyük bir korku ve kaygıyla karşılayabilirler. Akademik stres, sosyal yaşamdaki zorluklar ya da gelecek korkusu da benzer bir şekilde gençleri kaygılandırabilir. Gençler çoğu durumda kendi korkularının kaynağını bilmiyor da olabilirler. O nedenle yapılması gereken ilk müdahale, onlarla korkuları üzerine sohbet edecek bir güven inşa etmek, kaygılarını ciddiye almak ve onları yargılamadan dinlemek. Kaygıyla başa çıkan gençlerle diyaloğun en ideal yollarından biri Sokratik diyalog tekniği olabilir. Yani gençlere onları anlamak için açık uçlu sorular sormak, onlara ders vermek yerine kendi yollarını bulmalarını sağlayacak bir diyaloğu başlatmak. Amaç korkularının kaynağında aslında korkulacak pek fazla bir neden olmadığını keşfetmelerini sağlamak. Gerçek bir tehdit ya da korku ile bizim verdiğimiz tepki arasındaki makası mümkün olduğu kadar kapatmak. Bu gibi durumlarda gençlerle tecrübe paylaşımı da işe yarayabilir. Ders veren bir ebeveynden değil, benzer sorunlarla geçmişte cebelleşmiş bir ebeveyn modelinden söz ediyorum. Kendi korkularımızla başa çıkma biçimimiz gençler için bir ilham kaynağı olabilir. Kaygı bozukluğu sorunuyla başa çıkmaya çalışan gençlere yardımcı olmak için biz yetişkinlere düşen ikinci görev ise özellikle kaygı bozukluğunun 6 ay boyunca geçmediği ya da kaygı atağı dediğimiz aşırı korku nöbetlerinin yaşandığı durumlarda bir uzmandan yardım almak. Bu sorun lisanslı bir psikolog ya da psikolojik danışmandan zamanında alınacak destekle rahatlıkla atlatılabilir. Burada bir not olarak hatırlatmak isterim ki, kaygı belki de üzerinde en çok çalışılan ve etkin başa çıkma yöntemleri en gelişmiş psikolojik sorunlardan biri. İlaç ya da konuşmaya dayalı terapi tekniklerinin son derece gelişmiş olduğu bir alandan söz ediyoruz. O nedenle kaygıyla başa çıkan gençlere yardım etmek için önce biz elimizden geleni yapıp sorunların kaynağını anlayalım, sonra da her konuda olduğu gibi bu konuda da gerekli olduğu zaman uzmanlardan yardım almak için tereddüt etmeyelim. Psikosomatik sorunlar. Psikolojik sorunlar içinde stresin içselleştirilmesi sonucu ortaya çıkan bir diğer önemli bozukluk psikosomatik belirtilerdir. Bu bozukluk fiziki olarak herhangi bir gerekçe olmadan tamamen psikolojik nedenlerle bir kişinin vücudunun farklı bölgelerinde ağrı şikayetiyle ortaya çıkar. Aşırı stres yaşayan bireyler yaşadıkları stresi baş ağrısı, karın ağrısı ya da sırt ağrısı gibi fiziksel bir semptom olarak ifade ederler. Tıp doktorları tarafından tüm olası sağlık gerekçelerinin elenmesiyle birlikte tanı konulan bu bozukluk, Batı toplumlarına göre kırsal ve doğu toplumlarında daha sık gözlemleniyor. Nitekim birçok araştırmada ergenlerin okul revirlerine başvuru nedenleri incelendiğinde vücut ağrıları ilk iki sırada gelmektedir. Bazı araştırmalarda bu oran %40 seviyesine ulaşmaktadır. Kadıoğlu ve diğerleri 2011. Bu başvurular içinde karın ve baş ağrısı ilk sıralarda yer almaktadır. Depresyon gibi psikosomatizasyon belirtileri de kızlarda erkeklerden daha sık görülmektedir. Somatik sorunları teşhis etmek, özellikle bizim gibi psikolojik sorunları somatik belirtilerle ifade etmenin yaygın olduğu kültürlerde iki nedenle oldukça güç. İlk olarak depresyon ve kaygı bozukluğu belirtileri ile somatik bozukluk belirtileri pek çok durumda örtüşmektedir. Dolayısıyla teşhis için ilk adım bunalım ya da kaygı olmayan somatik belirtileri diğer rahatsızlıklardan ayırmaktır. İkinci zorluk ise vücut ağrılarıyla görünen tıbbi nedeni olmayan ağrıları ayırmak, bir tıp doktoru ile ruh sağlığı alanında ihtisas yapmış uzmanın ortaklaşa çalışmasını gerektiren bir teşhis sürecinden söz ediyoruz. Yukarıda sıraladığım her üç sorunda da ortak olan stresi içe atma sonucu ortaya çıkan rahatsızlık. Dertlenmek, kaygılanmak, stresi vücudumuzun bir bölgesinde ağrı olarak hissetmek, hayatın doğal akışı içinde olağan bir durum. Zira her insan gündelik hayatında yaşadığı farklı olaylar karşısında stres yaşıyor ve bu stresin de yukarıda saydığımız alanlarda bize çıkan bir faturası oluyor. Biz yetişkinlere düşen stressiz bir hayat yaşamak değil, bu çocuklarımızı geleceğe hazırlama görevimizi de terk etmek demek. Zira strese karşı belli bir direnç ve bağışıklık gelişim için önemli bir kazanım. Her zaman her türlü stresten çocuklarımızı koruyamayız. Ancak bu stresin ölçüsünü azaltabilir ya da bunu yapamadığımız durumlarda stresle başa çıkmaları için onlara destek olabiliriz. Gençlerde bağımlılık. Stresin içselleştirilmesi psikolojik sorunlara yol açarken dışsallaştırılması davranış problemlerine neden olmaktadır. Genelde gündelik dilde taşkınlık olarak addedilen dışsallaştırılmış problemler DSM'ye göre hiperaktivite, antisosyal bozukluk, kleptomani, şiddet ve suça temayül ya da madde bağımlılığı gibi pek çok farklı form alabiliyor. İçselleştirilen sorunların aksine aile, okul ve toplumu etkileyen ve bu nedenle de anne baba kadar okul idaresi ve yardım profesyonelleri kadar kolluk kuvvetlerini de ilgilendiren davranış problemlerinden söz ediyoruz. Ergenlik döneminde zirveye ulaşan bu davranış bozuklukları kısa vadede evde ve okulda problemlere yol açar, uzun vadede de gençlerin yetişkin rolleri almasına engel olur. Bu bölümde pek çoğu klinik teknik teşhis gerektiren bu sorunları tek tek irdelemek yerine ergenlik döneminde en sık rastlanan ve gündelik dilde kötü alışkanlıklar olarak nitelenen madde bağımlılıklarından söz edeceğim. Dünya Bankası verilerine göre erken ölümlerin 3'te 2'si ergenlik döneminde başlayan tütün, alkol, uyuşturucu madde, fuhuş, hırsızlık gibi bir kısmı adli suç kapsamına giren riskli davranışlardan kaynaklanıyor. Pek çoğu gençlik yıllarında insanların hayatına giren bu rahatsızlıklar bir ömür onların peşini bırakmıyor. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi zihinsel gelişim evreleri nedeniyle gençler risk almaktan zevk alan, o risk sonucu hissedilen duygulanıma müptela olan bir zihinsel yapıya sahiptir. Buna paralel olarak hatırlarsanız gençler ergenlik döneminde akran baskısına son derece açık oldukları için kimi zaman bilerek bazı bağımlılıkları akran baskısıyla edinebiliyorlar. Ancak sebepleri ne olursa olsun genç yaşta alınan bazı risklerin bir ömür sürecek yaralar açtığı da bir gerçek. Bu nedenle önce sorunun boyutlarını belirleyelim, sonra da neler yapabileceğimizin altını çizelim. 16. ayrımın sonu. Sayfa 173.